25. ayrım, sayfa 221, 20. bölüm. Kenan, Beyoğlu'nun Galata'ya yakın bölümünde, Serdar-ı Ekrem sokaktaki Doğan Apartmanı'nın üst katındaki dairelerinden birinde oturuyordu. Doğan Apartmanı 1892 yılında Helbing Apartmanları adıyla yapılmış Beyoğlu'nun benzersiz binalarındandı. Kenan'ın yüz küsür yıllık bu apartmanda bir daire almasının nedeni ne odaların genişliği, ne tavanın yüksekliği, ne de ofisine yakın olmasıydı. Kenan bu daireyi seçmişti çünkü pencereleri Sultanahmet Camii'nin ince minarelerini, Ayasofya'nın sağlam gövdesini, ağaçlar arasından ansızın ortaya çıkıveren Topkapı Sarayı'nın kulelerini, sisler içindeki Kadıköy'ü, binaların birbirinin üzerine yığılmış gibi durduğu Üsküdar sırtlarını içine alarak bakarken bile insanın içine serinlik veren İstanbul Boğazı'nın girişine kadar uzanan muhteşem bir manzaraya açılıyordu. Benim evin manzarası da harikaydı. Boğaz'ın bütün güzellikleri gözlerimizin önündeydi. Ama Kenan'ın pencereleri sadece doğaya değil, tarihe de bakıyordu. İnsan bu pencerelerden eskilerin deyimiyle Frank Beyoğlu'ndan Müslüman İstanbul'a bakar gibiydi. Bu manzarayı görmeyeceksem İstanbul'da yaşamamın ne anlamı var diyen Kenan, daireyi almak için harcadığı paranın yarısı kadarında dekorasyon ve evin kullanışlı hale getirilmesi için harcamıştı. Duvarları Kenan'ın dünyanın her yanında çektiği fotoğraflar, Afrika'dan, Hindistan'dan getirdiği masklarla kaplanmış olan salona girip insanın nefesini kesen o manzaraya baktığımda içimden Kenan'a hak verir, işte İstanbul'da yaşamanın ayrıcalığı diye düşünürdüm. Fakat bu defa böyle düşünmeye fırsat bulamadım. Kapıda Kenan'ın burada ne işin var diye soran gözleri ve memnuniyetsiz suratıyla karşılaşınca İstanbul'un muhteşem manzarasını görme isteğimi kaybettim. Elimde pizza kutularıyla kapının önünde öylece kalınca ''Ne o Kenan, beni içeri almayacak mısın yoksa?'' diye söylendi. ''Buyur buyur'' dedi. Mahcup bir tavırla, hiç olur mu? Kapıdan içeri süzülürken sistemimi sürdürdüm. Ne bileyim oğlum, sanki yabancı biriymişiz gibi dikildin kapı karşımıza. Ya kusura bakma Selim, aklım şu dosyalarda kaldı. Sen kapıyı çaldığında onları okuyordum da. İlgilenmiyormuş gibi görünerek salona yöneldim. Yürürken sormadan da edemedim. Nasıl, ipucu filan bulabildin mi bari? Şakacı bir tavırla sormuştum. Kenan ciddiye aldı. Abi, bu iki cinayet gerçekten birbiriyle bağlantılı olabilir. Dosyaları okuyunca kuşkularım iyice arttı. Konuşurken yanım sıra yürüyordu. Karar vermekte biraz acele etmiyor musun diyerek salonun girişinde durdum. Henüz bir karara varmış değilim. O da durmuştu. Yarın adamları görmeye gideceğim. Belki ondan sonra. Katillerle mi görüşeceksin? Bir an nasıl tepki vereceğini bilemedi. Sonra alaycılığı seçti. Sağ elinin işaret parmağını sallayarak ikimizin de çok iyi bildiği klişe cümleleri tek sıraladı. Cinayetten hüküm giyene kadar hiçbir zanlı katil değildir. Hatta hüküm giyse bile katil olmayabilir. Tam düşündüğüm gibiydi. Kenan olaya balıklama dalmıştı. Artık onu hiç kimse, hiçbir güç bu soruşturmadan geri çeviremezdi. Haklısın, hukuk öyle söylüyor diyerek kapattım konuyu. Başımla kucağımda tuttuğum paketleri gösterdim. Pizzaları mutfakta mı yoksa salonda mı yiyeceğiz? Salonda yeriz. Sen içeri geç, ben de bıçak çatal filan getireyim. İçeri girince salonun perdesiz pencerelerinden teklifsizce içeri doğan öğle güneşi gözlerimi aldı. Dolan öğle güneşi gözlerimi aldı. Sözünü ettiğim muhteşem manzara çıplak ışığın altında hiç de hoş görünmüyordu. Ya da benim ruh halim şu anda manzaranın güzelliğini değerlendirecek incelikten yoksundu. Işığa alışmaya çalışan gözlerimi kırparak elimdeki paketleri masanın üzerine bırakırken mutfaktan Kenan'ın sesi duyuldu. Bira mı içersin yoksa kola mı? Kola diye seslendim. Işığa alışan gözlerim vişne rengi divanın üzerinde duran mavi kapaklı iki dosyaya kilitlenmişti. Üstte duranı aldım, kapağını açtım. Resmi evrakın soğuk, ruhsuz, cansız yazılarından oluşan görüntüsü karşıladı beni. Polisin sorgusu, savcının aldığı ifade, mahkeme tutanakları. Anlamakta zorlandığım resmi bir dille yazılmış kağıtlar. Sayfalarca dosyaya bakıp da anladığım Yunus Küllükçü adlı öğretim üyesinin meslektaşı Aysun Güven'i bıçaklayarak öldürmekten sanık olduğuydu. Sayfaları karıştırırken vesikalık bir resim düştü divanın üzerine. Eğilip aldım. Aysun Güven'in fotoğrafıydı. Belli belirsiz bir gülümseyiş süslüyordu genç kızın ince dudaklarını. Koyu renk gözleri tuhaf bir hırsla karşısındakini süzüyordu. Daha fazla bakamadım. Bedeni toprağın altında çürümeye bırakılmış bu genç insanın yüzüne. Fotoğrafları içine koyup dosyayı divanın üzerine bırakıp ötekini aldım. Bu davada ise Reşat Çopur adlı bir kahve işletmecisi, Kartal Göker adlı bateristi öldürmekle suçlanıyordu. Tıpkı Aysun Güven gibi Kartal Göker'in de bir vesikalık resmi iliştirilmişti dosyaya. Uzun siyah saçları vardı, ince yüzü, kahverengi gözlerini olduğundan daha iri gösteriyordu. Başını hafifçe yana eğmiş, bu ona ezik biri izlenimini veriyordu. Ama kahverengi gözleri sert, adeta öfkeyle bakıyordu. Yakışıklıdan öte çekici bir gençti. Polisin ve savcının iddiasına göre Kartal Göker, başını sert bir cisimle, galiba bronz bir heykel, vurularak öldürülmüştü. Bu küçük ayrıntı bir an olayı gözlerimin önünde canlandırdı. Fotoğraftaki genç kendisinden daha iri biriyle tartışıyordu. İri olan adam sonunda komodinin üzerinde duran bronz heykeli alıp Kartal Göker'in kafasına indiriyordu. Başına darbe alan Kartal ayakta sallandıktan sonra olduğu yere yığılıveriyordu. Siyah uzun saçlarının arasından bir kan pınarı çağıldamaya başlıyor, yerde kırmızı renkli küçük bir gölcük oluşuyordu. "Ne o, sen de mi dosyalara bakıyorsun?" diyen Kenan'ın sesiyle kaybolduk. Kandan oluşan küçük gölcük. "Evet," diyerek toparlandım. "Ama yazılanları pek anladığımı söyleyemeyeceğim." "Biraz çaba harcarsan anlarsın," dedi Kenan. "Ne de olsa hukuk okumuştu arkadaş. Mutfaktan getirdiği tepsideki tabakları, bıçakları, çatalları, bir şişe bireyle bir şişe kolayı ve bardakları masanın üzerine yerleştiriyordu. Dosyaları aldığım yere bırakıp ona yaklaştım. Ölen kadın öğretim görevlisiymiş. Tarihçi diye açıkladı Aysun Güven. Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiymiş. Katil diyecek oldum. Kenan'ın sert bakışlarıyla karşılaşınca yani sanık diye değiştirdim. Aynı okulda görevliymiş öyle mi? Kenan elindeki kola şişesini masaya koymak üzereyken durdu. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Selim diye sordu. Elinde pizza kutularıyla aniden bana geliyorsun. Dosyaları karıştırıyorsun. Alınmış gibi yaptım. Rahatsız ettiysek özür dileriz beyefendi. Bırak şimdi özürü filan da söyle bakalım hakikaten ne yapmaya çalışıyorsun? Kola şişesi hala elinde duruyordu. Dünkü hassasiyeti gram eksilmemişti. Yanıt vermeden önce masadaki iskemlelerden birine oturdum. Otururken de elindeki kola şişesini aldım, önüme koydum. Kenan yanıtını bekliyorum dercesine ısrarla yüzüme bakıyordu. Sence ne yapıyorum Kenan dedim. Cesur çıkışım onu şaşırtmıştı. Seni bu işe yalnız bırakacağımı mı sanıyorsun? Sahiden bunu düşündüysen aptalsın. Aması maması yok oğlum, bu işte beraberiz. Olmaz diye köpürdü. Olur dedim sakin bir tavırla. Olacağını sen de biliyorsun. Bak Selim diyerek o da karşımdaki iskemleye oturdu. Bu iş gerçekten tehlikeli olabilir. Senin bir ailen. Gülmeye başladım. Benim söylediklerim bana mı anlatıyorsun? Boş ver artık bu lafları. Sen bu işten vazgeçmeyeceksin. Ben de tıpkı Nihat ve Katya gibi seni yalnız bırakmayacağım. Sözlerim onu rahatsız etmişti. Ne diyeceğimi bilemeden yüzüme bakıyordu. Evet Kenancığım dedim sözcüklerin üzerine basa basa. Sen de bunun farkındasın. Geçmişte ne olduysa şimdi de aynısı oluyor. Sen abuk sabuk bir işe kalkışıyorsun. Ben itiraz ediyorum. Vazgeçirmeye çalışıyorum. Olmayınca da peşine takılıyorum. Gülümser gibi oldu. Gözlerinden gurura benzer bir parıltı geçti. Ama hemen ciddileşti. Yalnız bu işe ötekilere benzemiyor, sizlere bir zarar gelirse, manidar bir ifadeyle yüzüne baktım. Yapma Kenan, gerçekten böyle düşünseydim bu işe girmezdim. Kenan'ın biçimli kaşları çatıldı, savunmaya geçecekti ki, dur hemen cehal celallenme diyerek onu yatıştırmaya çalıştım. Dün de açıkladığım gibi sen böylesin, senin yapın bu. İstesen de değişemezsin, benim yapım da bu. Senden farklı olarak ben değişmeyi denedim ama yapamadım. Sen bu işe buluşma diyorsun, sen bu işe bulaşma diyorsun. Elimden gelse bulaşmam. Ne yazık ki bulaşmadan duramayacağım. Aklım hep sende kalacak. Kendimi daha kötü hissedeceğim. Pencereden vuran gün ışığının rengini açtığı, kaygılı Ela gözlerine içtenlikle bakarak sürdürdüm. Bunu sen de çok iyi biliyorsun, o yüzden hiç itiraz etme. Hem birlikte olursak karşılaşacağımız risk daha az olur. Üstelik teoride de olsa bu işlerde senden daha bilgili olduğum bir gerçek. Öyle dedi Kenan. Asıl söylemek istedikleri başkaydı, sustu. Söze nereden başlayacağını bilemiyor gibiydi. Sana yalan söyleyecek değilim Selim diye başladı. Yani benim yanımda olmanı çok isterim ama artık şu ama lafını bıraksam. Bak Kenancığım, ya sen bu işten vazgeçersin, böylece hiç kimsenin burnu bile kanamaz, ya da devam edersin, biz de olayın bir parçası oluruz. Ela gözlerindeki kaygı öfkeye dönüşmeye başladı. Bu haksızlık değil mi? Hayır, bu haksızlık değil Kenancığım. Hayat böyle, bazı olaylar vardır ki onlardan kaçamazsın. Benim bu olaydan kaçabilmem için seninle arkadaşlığımı bitirmem gerekir. Görüşmemekten söz etmiyorum. Bütün geçmişimi silmem gerekir. Bunu yapamam. Nihat da yapamaz. Katya'yı bilmiyorum. Demek istediğim, kendini durduramıyorsan bizi de durdurmaya kalkma. Elimle pizza kutularını gösterdim. Hadi yemeğimizi yiyelim, pizza soğuyunca iğrenç olur. İsteğime uydu Kenan. Pizza kutusunun birini bana uzattı ama kafası rahat değildi. Ben ise tam aksi bir davranış sergiliyordum. Pizza kutusunu açıp kesilmiş dilimlerden en irisini alıp iştahla kemirmeye başladım. Kenan hala duraksıyordu. Hadi başlasana dedim. Ağzım dolu olduğu için lafım homurtu biçiminde çıkmıştı. Uyarım işe yaradı. Benim kadar hevesli olmasa bile arkadaşım da yemeye başladı. Pizzanın ilk dilimini mideme indirip üzerine de yarım bardak kola içtikten sonra şu iki cinayetin birbiriyle bağlantılı olduğu fikri nasıl doğdu sende diye sordum. Yanıtlamakta acele etmedi. Anlatmaya başlarsa benim bu davaya katılmamı onaylamış olacağını biliyordu. Selim, bu meseleye karışmak istediğinden emin misin? Eminim. Gözlerime bakıp aynı yanıtı bir de bakışlarımdan aldı. Yine de ikna olmadı. Ya işlerin diye ayak sürüdü. Hani yabancılarla fabrika kuracaktın? Gülmeye başladım. Müstakbel ortaklarım Rus mafyası çıktı. Yani az kalsın senin karışmak istediğinden daha beter bir belaya bulaşacaktım. Yapma ya, adeta bağırmıştı Kenan. Vallahi öyle oldu. Herifler çaldıkları petrolden kazandıkları paraları aklama peşindeymişler. Bereket, Rus polisi erken davranıp herifleri yakaladı. Allah Allah, işe bak ya. Ulan hiç namuslu insan kalmadı mı şu yeryüzünde be? Kalmamış Kenancığım. Senin anlayacağın bizim fabrika işi şimdilik yatmış görünüyor. Yani senin soruşturmana ayıracak bol bol vaktin var. Başına gelecek felaketi şimdiden kabul etmiş bir adamın kader kalenderliği içinde Gürriz canımı okuyacak diye yakındı. Onu rahatlatmaya hiç niyetim yoktu. O da senin sorunun. Hiç umutlu değildim. Yine de son bir kez yoklamak istedim. Ama hala şansın var. Bu işten vazgeçerek hem kendini hem de bizi kurtarabilirsin. Anında bakışlarını kaçırdı Kenan. Zaten beklediğim de buydu. Ama bunu yapamazsın dedim. Hiç bozuntuya vermeden kutudaki ikinci dilim pizzayı aldım. Neyse biz konumuza gelelim. Anlat bakalım şu iki cinayet arasındaki bağlantıyı. Ben pizzamı yemeye koyulurken o da birasından bir yudum alıp başladı anlatmaya. Dün de söylediğim gibi önce şu Fransız simyacının çizdiği yılanlı resimler ilgimi çekti. Dosyaları okuyunca iki maktulün sevgili olduğunu anladım. Çiğnemeyi bırakıp şaşkınlıkla sordum. Ciddi misin? Evet, Aysun bu uzun saçlı çocuğa aşık olmuştu. Kendisi gibi öğretim görevlisi olan eski sevgilisi Yunus Küllükçü'yü de bu yüzden terk etmişti. Ağzımdaki lokmayı aceleyle yuttum. Dosyada bunlar da mı yazıyor? Hayır, bunları Yunus Küllükçü'nün avukatı anlattı. Adam deli gibi aşıkmış kıza. Aysun onu Kartal Göker için terk edince hazmedememiş. Günlerce kızın peşinde dolaşmış. Kızın kaldığı apartmanın kapıcısı cinayet günü Yunus'u daireden çıkarken gördüğünü söyleyince de çocuğu içeri almışlar. Fakat Yunus hem polisle hem savcılıkta hem de mahkemede suçlamayı reddetmiş. Ancak kapıcının ifadesi ve Aysun'un evinde Yunus'un parmak izlerinin bulunması çocuğu bir numaralı zanlı haline getirmiş. Ama sen Yunus'un katil olduğuna inanmıyorsun. İnanmıyorum. Çünkü bence iki sevgilinin katili aynı kişi ya da kişiler. Aysun'un baterist sevgilisi Kartal ikinci gün cinayetten 5 gün önce öldürülüyor. O sırada Yunus Ankara'da düzenlenen bir sempozyumda 1870 yangınının pera kültürüne etkileri başlıklı bir bildiri sunuyor. İstanbul'a gelip Kartal'ı öldürdükten sonra Ankara'ya dönmüş olamaz mı? Olamaz, çünkü Kartal'ın ölüm saati yaklaşık olarak 14 olarak belirlenmiş. Yunus ise o saatlerde konferans salonunda bildirgesini okuyormuş. Kenan bunları anlattığı için pizzasını yiyemiyordu. Bu arada yemeğini de yesene dedim. O pizzasını ısırırken ben de akıl yürütmeye başladım. İki cinayetin 5 gün arayla işlenmesi manidar. Yani eğer büyük bir rastlantı değilse iki sevgilinin bu kadar kısa arayla öldürülmesi cinayetlerin bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu durumda senin de söylediğin gibi katil ya da katillerin aynı kişiler olması kuvvetle muhtemel. Ağzındaki lokmayı yutmaya çalışan Kenan başını sallayarak onayladı sözlerimi. Peki Kartal'ın ölümü nedeniyle tutuklanan şu adam, adı neydi herifin? Bira şişesini başına dikerek boğazını temizledikten sonra yanıtladı Kenan. Reşat Çopur. Kartal uyuşturucu bağımlısıymış. Reşat Çopur da ona uyuşturucu satan adam. Kartal'ın Reşat'a epeyce bir borcu varmış. Reşat daha önce birkaç kez Kartal'ı tehdit etmiş. Üstelik Kartal'ın takıldığı barda herkesin gözü önünde. Reşat Çopur'un adı daha önceden adam yaralama, gasp türünden olaylara da karıştığından polis onu yakalamış. Pizzamdan yeni bir ısırık almadan önce sordum. Peki polis neden senin gibi düşünmemiş? Neden iki cinayeti de aynı kişi ya da kişilerin işlediğini akıl edememiş? Sanırım Aysun ile Kartal'ın sevgili olmasını çok önemsememişler. Hele bir de ellerine iki şüpheliyi geçirince davayı kısa yoldan kapama yolunu seçmişler. Bunları başkomiser Cüneyt'e anlattın mı? Anlatmadım. Onların kapadığı bir dosyaya bulaşarak tepkisini çekmekten korktum. Kurnazca göz kırparak ekledi. Unutma ki henüz fotoğrafların çekimi bile bitmedi. Haklısın, boş yere adamı uyandırmanın alemi yok. Bir süre hiç konuşmadan pizzalarımızı yedik. İkimiz de olayı düşünüyorduk. Sessizliği ben bozdum. Ya iki cinayetin arka arkaya gelmesi bir rastlantıysa? Ya katiller gerçekten de Yunus ile Reşat'sa? Sözlerim arkadaşımı hiç tedirgin etmedi. Zayıf ihtimal. Bakalım, göreceğiz. Yunus ve Reşat'la görüşmeyi istemem de bu yüzden. Onları dinleyince durum biraz daha aydınlanacak. Mantıklıydı. Eğer bu soruşturmaya başlayacaksak ilk olarak zanlılarla görüşmek doğru olurdu. Kolamdan bir yudum aldıktan sonra pizzasının son dilimini gevelemekte olan Kenan'a döndüm. Senin tahminin nedir? Sence kim öldürmüş olabilir bu iki genci? Kesin bir sonuca varmak için erken. Ancak şu yılanlı resimler ilginç geldi bana. O resimleri çizen Nicolas Flamel adındaki simyacının izinden gidenler olabilir. Nicolas Flamel adına kurulan bir tarikat mı var? Bilmiyorum, olması muhtemel. Herif bundan birkaç yüzyıl önce ölmüş diyecektim. Birkaç değil, 500 küsür yıl önce diye açıkladı Kenan. Her neyse, işte herif ölmüş gitmiş. Adına bir tarikatın kurulması zor değil mi? Değil, Şimdi bu Nicholas Flamel sadece altının peşinde olan bir adam değil. Aynı zamanda ölümsüzlüğü de arıyor. Yani senin gibi. Abi ne ilgisi var? Ben bedensel bir ölümsüzlüğün peşinde değilim ki. Herif bedenen de ruhen de hiç ölmemeyi amaçlamış. Önemli de çalışmalar yapmış. Hatta onun ölümsüzlük iksirini bulduğunu söyleyenler bile var. Bildiğin koca karı masalları, efsaneler, uydurmalar işte. Fakat böylesi uydurmacalara inanan çok insan var. Hele günümüzde büyücülerden, simyacılardan, satanizm gibi gizemli konularla uğraşan manyaklardan geçilmiyor. Şu kartal da tuhaf müziklere meraklıymış. Nasıl tuhaf? Ya bilirsin işte, satanist müzik mi, heavy metal mi, ne diyorlarsa. İşte o türden. Kenan bunları anlatırken Nihat'ın sahaf dükkanında Dize ile karşılaşmamızı anımsamıştım. Cinayetlerin işlendiği evlerde asılı resimlerin orijinallerini çizen Nicholas Flamel'in ilk o anlatmıştı bana. Şu Fransız simyacıyı Dize ile konuştun mu hiç diye sordum. Kenan'ın alnı kırıştı, gözlerinden şaşkın bir ifade geçti. Nihat'ın kızı Dize ile mi? Geçenlerde bana bu adamdan bahsetmişti. Nicholas Flamel'i de konu alan bir dersleri varmış. Hadi ya. Evet, adam hakkında oldukça ayrıntılı bilgiye sahipti. Eğer onun adına kurulan bir tarikat filan varsa mutlaka haberi vardır. Bize çok yardımı olabilir. Olabilir valla, en kısa zamanda konuşalım. Pizzaları son kırıntısına kadar mideye indirmiştik. Kenan masayı toparlamaya başlamıştı. Yardım etmek için ayaklandım. Ben hallederim diyerek engelledi. Eliyle divanın yanındaki sehpanın üzerini gösterdi. Puro içersen o kutuda var. Tiryaki olmasam da yemeklerden sonra bir sigara yakmaya bayılırım. Hele Kenan'ın kaliteli purolarından biri olunca asla hayır demem. Kenan bulaşıkları mutfağa götürürken ben de kutuyu açıp purolardan birini dudaklarıma yerleştirdim. Kenan'ın Fransa'dan getirdiği o uzun çöplü kibritlerden biriyle puromu yakıp dumanını zevkle içime çekerken cep telefonum çalmaya başladı. Ekrana baktım, benim ofisin numarasıydı. Sekreterim olmalıydı. Açtım. Alo Yeşim. Benim, ben Nihat. Aa Nihat, sen misin? Benim orada mısın ha? Evet, mağazadayım. Gülriz de burada. Şu anda Katya ile sohbet ediyorlar. Öyle mi? Katya da yanında. Hayrola? Kenan meselesini konuşmamız lazım. Oğlan göz göre göre başını yakacak. Ben şu anda Kenan'ın yanındayım Nihat. Kenan'ın yanında mısın? Evet, isterseniz siz de buraya gelin. Kısa bir suskunluk oldu. Yok abi yok, gelmeyelim. Sen buraya gel. Biz seni bekleriz. Önce üçümüz aramızda konuşalım. Öyle olsun. Benim de burada işim bitmişti zaten. Yalnız konuştuklarımızı Gülriz duymasın. Telaşlanır filan. Senin dükkanda buluşsak bir sakıncası var mı? Ne sakıncası olacak? Dize var dükkanda. Onu da yollarım. Yok yok, kızı bir yere yollama, onunla da konuşmamız lazım. Dizeyle mi? Merak etme, önemli değil, gelince anlatırım. Telefonu kapatırken Kenan mutfaktan döndü. Bakışları elimdeki cep telefonuna kayınca konuştuklarımızı duyduğunu anladım. Arayan Nihat'tı dedim, senin hakkında benimle konuşmak istiyor. Sevecen bir ifade belirdi yüzünde, benim için kaygılanıyor, biraz da sorumluluk duyuyor galiba. Bu işleri başıma kendisinin açtığını düşünüyor. Bu sabah aradı, konuşmak istiyormuş. Ne konuşacağı belli. Başımdan savdum. Senin kadar arsız olmadığı için pizza kutularını paketleyip kapıma dayanmayı da akıl edemedi zavallı. İkimiz de güldük. Nihat'ı küçümsediğimizden değil. Bu gülüş arkadaşımız hakkında aynı düşünceleri taşımanın verdiği ortak keyiften kaynaklanıyordu.